Ayrım 10.
İzmir'in işgalinden bir hafta sonra 17. Kolordu Kumandanlık Vekaleti göreviyle Anadolu'ya geçip Yunanlılara karşı ilk direnme hareketlerini tertiplemeye çalışan Albay Bekir Sami Bey'in anlattıkları, milli mücadelenin ne ağır şartlarla başladığını açıkça göstermektedir. Dipnot, Rahmi Apak, İstiklal Savaşı'nda Garp Cephesi Nasıl Kurtuldu, sayfa 22. 23 Mayıs 1919 sabahı Bandırma'dan trenle yola çıktık. Ağır eşyalarımızı Bandırma'da bıraktık. Aynı trende Albay Kazım, Vasıf, sonra Marif Vekil olan ve Hamit Şevket de vardı. Güneş batarken Balıkesir'e geldik, bütün istasyonlara Yunan bayrakları çekilmiş gördük. 24 Mayıs 1919 sabahı Akhisar'ın manzarası şöyleydi. Bütün caddelere Yunan bayrakları asılmış, herkes Yunanlıların gelmesini bekliyor. Birçok kimse yerli Rumların yanına sokulmuş, dalkavukluk ediyor ve bu sayede Yunan şehre girince hayatını, malını, mülkünü emniyete sokacağını sanıyor. Bütün terzi dükkanları geniş Yunan bayrakları dikmekle meşgul. Bekir Sami Bey'in Batı Anadolu'da halkı teşkilatlandırmak, ordunun dağınık birliklerini toparlamak ve düşmana karşı mukavemet hazırlamak gibi gayretleri cesaret ve metanetinin açık delilleridir. Bu meziyetler bile o felaketli günlerin şaşkınlığıyla başka türlü görünebiliyordu. Alaşehir Kaymakamı Vezmi Nusret Bey'in samimi bir tarzda kaleme aldığı hatıralarından bu havayı anlamak kolay olacaktır. Dipnot, Vezmi Nusret Kaygısız Bir Roman Gibi, sayfa 171. İzmir ve ilçelerinde bulunan 56. Fırka'nın dağınık mürettebatını toplamak vazifesiyle 17. Kolordu Kumandanlığı Vekaletine tayin edilen Miralay Bekir Sami Bey, 25 Mayıs 1919'da Bandırma yoluyla Akhisar'a gelmiş. Akhisar'dan Salihli'ye, oradan da Alaşehir'e geçmiştir. Derhal askerlik şubesine gittim. Koca binada adeta yapyalnızdı. Odanın birinde binbaşı Muhtar Bey ve dışarıda da 8-10 nefer vardı. Kendisiyle görüştüm. Monşer hükümet yok demekten başka bir şey söylemiyordu. Bizi saran felaket karşısında o da şaşalamıştı. Bir türlü toparlanamıyordu. Aslen Çerkez olan bu zatın simasından ve tavırlarından haşin, sinirli ve atılgan bir karakterde olduğu anlaşılıyordu. Pencereden dışarıya baktım. Hayvanının sırtında eğri duruyordu. Kolordunun bir kişi inhisar etmesi ve onun da hareket üzere bulunması beni ürkütmekten hali kalmadı. O sırada kimsenin asker olmaya hevesi yoktu. Umumi harp felaketi milletin gözünü yıldırmıştı. Herkes o zamanki beyleri ve subayları Enver Paşa'nın kalıntıları saymaktaydı. Vatanın kurtulmasını ancak milli kuvvetlerin vücut bulmasına bağlı görüyordu. Anadolu'nun diğer bölgelerinde de durum farklı değildi. Her yerde halk bezgin, bitkin, ümitsiz ve askerliğe, harbe karşı isteksizdi. Terhis olduktan sonra 1919 başında memleketine dönmekte olan yedek subay Cevat Dursunoğlu Bey, Doğu Anadolu'yu şu halde bulmuştu. Yollar Rus ordusunun çeşitli döküntüsüyle doluydu. Köylerin çoğu boştu. Halkın pek azı yurtlarına dönebilmişlerdi. Bunlar da birer virane olan evlerine yerleşmeye çalışıyor, günlük geçim derdiyle çırpınıyorlardı. Hele Gümüşhane'den öteye karşı sertleşmeye başlayan amansız iklimde yoksul halkın durumu bir afet halini almıştı. Köylerde od yok, ocak yok. Geçen 4 yılın çetin kış savaşlarında insan eti yemeye çalışan kurtlar geceleri sürülerle dolaşıyor ve insanlara saldırıyorlardı. Biz ancak kafileler halinde ve günde 15-20 kilometre yürüyebiliyorduk. İklim şiddeti, savaş sonrası musibeti yetişmiyormuş gibi bir de hükümetsizlik felaketi her tarafa çökmüştü. Memleketin şirazesini ancak bu sınır vilayetleri halkının siyasi olgunluğu ve sağduyusu koruyordu. Bu kötü şartlar altında birçok günler yavan ekmek dahi bulamadan han viranelerinde ışıksız ve ateşsiz geceleyerek çeşitli güçlüklerle 21 günde Erzurum'a varabildik. Çocukluğumun en mesut günlerini içinde geçirdiğim ve 1915-1919 kışında tabyalarında dövüştüğüm Erzurum şehri bir enkaz yığını olmuştu. Savaştan önce 80 bin nüfusu oldukça refahla besleyen, çarşılarında pazarlarında kalabalıktan geçinmeyen bu gösterişli sınır kentinden kocaman bir köy harabesi ortada kalmıştı. Savaş yıllarında on binlerce insan tüfüsten ve çeşitli bulaşıcı hastalıklardan ölmüş, istila öncesinde eli ayağı tutanlar muhacir olmuş, 10 bin kadar hemşeriyi de Ermeniler çekilirken öldürmüşlerdi. Şehirde kılıç artı olarak 3-4 bin kişi kalmıştı. Bir bu kadar da köylerden buraya göç etmişlerdi. Bu yüzden şehir köyleşmişti. Ölümlerden kurtulan hemşerilerle muhacirlikten dönenler yangınlardan ve patlayan cephaneliklerin depremlerinden kalan eski refahın evlerinin harabelerinde birer ikişer oda tamir ederek içine sığınmışlar, geri kalan enkazı yakarak kışı geçirmeye uğraşıyorlardı. dış görünüş umut verecek gibi değildi. D. Din ve din adamları. Kuvayi Milli Edebiyatı'nın renkli bir İslami tarafı vardır. Beyannameleri ve nutukları süsleyen dini sözler. Sıkıştıkça kaleme alınan fetvalar, metinlerin başındaki besmeleler, kongrelerin sonundaki dualar bu edebiyatın zengin örnekleridir. Milli bir davranışın bu derece dini bir kılığa sokulması, cahil halk yığınlarına ne şehitlik, gazilik gibi sad inançların ne de dini yükseltmek gibi büyük iddiaların telkin edilmesi için değildir. Eğer o günlerde din tesirli bir silah idi ise bunu Müslümanlar düşmandan çok birbirlerine karşı kullanmışlardır. Uzun bir zaman Kuvayi Milliye'nin yani düşmana karşı silaha sarılıp mücadele etmenin din açısından tartışması yapılmıştır. Aslında bunun dine aykırı hiçbir tarafı olmadığını herkes biliyordu. Fakat kavgadan kaçmaya hazır olanlar için ahkam çıkaracak çeşitli sebepler vardı. Padişah halifenin Kuvayi Milliye'ye karşı olması, devletin içinde bulunduğu şartların ağırlığı, yeni bir harbin getireceği felaketler, böylelerinin nazarında Kuvayi Milliye'yi dinen mahkum etmeye el veriyordu. Bu zihniyetin en tipik örneği Mülkiye Mektebi mezunu bir aydın Edirne İstatistik Müdürü Neyir Bey vermiş ve Edirne Kongresi'nde 9 Mayıs 1920 şöyle konuşmuştur. Cenk etmek padişahımızın emir ve iradesine bağlıdır. Buna karar vermek mesuliyetli bir iştir. Padişahlar birçok istişarelerden sonra vuruşmak kararını verirler. Bizde bu yetki var mıdır? Dinimiz buna elverişli midir? Çoluk çocuğumuz ve bütün memleket kana boyanacak, harp çiçek değil, harp kadın değildir, harp şiir değildir. Harp taraftarlarına soruyorum. Bunun kanlı sonuçlarını düşünüyorlar mı? Evvela meselenin dini tarafı çözülmelidir. Dipnot, Trakya'da Milli Mücadele, sayfa 266. Aynı kongrede bir din adamı, İpsala müftüsü Nehir Bey'i şu şekilde desteklemiş ve meselenin dini cephesini çözmüştür. Cihadı imam ilan eder. İmam olmadıkça harp olmaz. Kumandan, padişahımız serbest değildir, muhasara altındadır dedi. Vali daha dün geldi, öyle olsaydı ağızdan dertlerini anlatırlardı. Esaret yoktur, cihat ilan edecek yoktur. Kuvayi Milliyeciler de davalarının savunmasını dini esaslara dayamaya dikkat etmişlerdir. Maksat yalnız vatanı, milletin istiklalini değil, aynı zamanda hilafet ve saltanat makamını da kurtarmaktı. Padişah halifenin esir olduğunda ısrar ediyordu. Padişahın tuttuğu yol açıkça belli olduktan sonra da aynı ifadelerin kullanılmasına devam olundu. Fakat İstanbul Kuvayi Milliye'yi dini silahlara karşı da zayıf görüyor ve bu surette çalışıyordu. Ortada dini bir meseleden doğan anlaşmazlık bulunmadığı halde din zaman zaman bu yönden ön plana geçmiştir. Din faktörünün devamlı olarak Kuvayi Milliye aleyhine çalıştığı söylenemez. Memleketini gerçekten seven birçok din adamlarının kendiliklerinden Kuvayi Milliye'yi tuttukları görülmüştür. Daha İzmir'in işgalinin ertesi günü Denizli müftüsü toplanan halka şöyle demiştir. Her ne pahasına olursa olsun Yunanlılara karşı koymak gerekir. Yunanlıların işgal eylediği memleketler halkı içinde farz-ı kifayedir. Ben fetva veriyorum. Silah ve cephane azlığı veya yokluğu hiçbir zaman kavgaya mani olmayacaktır. Hiçbir müdafaa vasıtası olmayan bir Müslüman dahi yerden üç taş alarak düşmanı atmaya mecburdur. Müftünün sözlerinin ne derece tesir ettiği önemli değildir. Önemli olan nokta fetvanın kavga lehinde verilmesidir. Dövüşmeye pek istekli olmayan halk işine gelmese bile fetvaya saygılı görünmek zorundaydı. Kuvayi Milliye taraftarı din adamlarının davranışını belirten en güzel örneklerden biri de Edirne Kongresi'nde Saray Müftüsü Ahmet Efendi'nin konuşmasıdır. Müftü Efendi tezini şöyle savunmuştur. Üzerimize düşen vazife memleketimizi muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu hareketimizle padişahımıza isyan etmiş olmayız. Haşa, ben din kardeşlerime hakikati söylemek isterim. Bir Türk düşünmem ki cihattan kaçınsın. Dün bir müftü gücenip çekildi. Onun gönlü alınsın. Bütün müftüler bundan memnun olacaklardır. Düşman, istila tehlikesi olan bir yerde cihat farz-ı ayındır. Biz mukavemet etmezsek padişahın emrinden ayrılmış oluruz. Hem biz taarruza uğramadan muharebe edecek değiliz ki, hazırlık yapacağız. Hazırlık yapmak, devlet ve millete hilafet makamına bağlılığı sağlamaktır. Boşu boşuna oturursak, miskinlik ve zilleti kabul etmiş oluruz. Elimizde olan mal, mülk düşmana geçecektir. İçimizde başka türlüsünü iddia edecek var mıdır? Cihadın güzel oluşu, İslam'ın şerefini yükseltmesindendir. Müftü Ahmet Efendi, kongredeki müftülere dönerek soruyor. Öyle değil mi hoca efendiler? Hocalar cevap veriyorlar. Hay hay, öyledir efendi hazretleri. Dipnot, T. Bıyıklıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, sayfa 270. Mustafa Kemal Paşa daha başlangıçta din faktörünü göz önünde tutmuş bulunuyordu. Ordu ile, halk ile, müdafaa-i hukuk teşekkülleriyle temas ararken nüfuslu din adamlarının da aynı safta bulunmalarını sağlamaya çalışıyordu. Onlardan büyük bir yardım görmese bile zararlı olmalarını önlemek lazımdı. Nitekim olaylar geliştikçe ne kadar isabetli hareket ettiği anlaşılmıştır. Tokat'tan 26 Haziran 1919'da Konya'da 2. Ordu Müfettişliğine çektiği bu telgraf, Mustafa Kemal Paşa'nın bu meseleye ilk günlerden itibaren önem verdiğini göstermektedir. Tokat ve havalisinin İslam nüfusunun %80 ve Amasya havalisinin de mühim bir kısmı Alevi mezhep olanlar teşkil ediyorlar. Ve Kırşehir'deki Baba Efendi Hazretlerine fevkalade bağlı bulunuyorlar. Vatanın ve milli istiklalin bugünkü tehlikesini bil fiil görmekte olan adı geçenin mevcut kanaati şüphe yoktur buna pek müsaittir. Bundan dolayı söz sahibi ve emniyetli bazı kimseleri görüştürerek kendilerince uygun görülecek müdafaa-i hukuku milliye ve redd-i ilhak cemiyetlerine takviye edecek surette birkaç mektup yazdırılarak bu havalideki Alevi nüfuslarına dağıtmak üzere Sivas'a gönderilmelerini pek faydalı telakki ediyorum. Bu baptaki yüce yardımlarını istirham ederim. Dipnot, Harp Tarihi Vesikaları No. 113. Erzurum Kongresi'nden sonra milli davayı anlatmak için birçok nüfuslu kimselere özel mektuplar yazan Mustafa Kemal Paşa bu arada şeyhleri ihmal etmemiştir. Mesela Küfrevizade Şeyh Azdülbaki Efendi Hazretlerine, Şeyh Mahmut Efendi Hazretlerine, Meşayih-i Azam'dan Şeyh Ziyaeddin Efendi Hazretlerine, yazdığı mektuplarda zat aileleri gibi fedakar, vatanperver dindaşlarımın benimle beraber çalışacağına şüphem yoktur diyor ve sözlerine muhabbet ve hürmetlerimin kabulünü rica ederim efendim hazretleri cümlesiyle son veriyordu. Bunlar geniş nüfus bölgeleri içinde gerçekten kudretli adamlardı. Onlara karşı saygılı ve mültefit davranmaktan başka çare yoktu. Şeyh Efendi Hazretleri, Baba Efendi Hazretleri, dipnot, Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan Ankara'ya giderken Kırşehir'de Hacı Bektaş'a uğramış ve Baba Efendi'nin bir gece misafiri olmuştur. Ve bunlar kadar nüfuslu olmamakla beraber müftü efendiler, hoca efendiler Türkiye'nin önemli kişileriydiler. Kuvayi Milliye cephesinde yer alan din adamları, müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin idari heyetlerine, kongrelere geniş ölçüde katılmışlar ve aktif politika yapmışlardır. Erzurum, Ankara ve Konya gibi büyük merkezlerde müdafaa hukuk cemiyetlerinin başında din adamları vardı. Erzurum Başkanı Hoca Raif Efendi, Ankara Başkanı Hoca Rıfat Efendi, Konya Başkanı Saatçızade Hacı Rıfat Efendi'ydi. Birinci Büyük Millet Meclisi'nin 60 üyesi sarıklıdır ve bu sarıklı mebuslar arasında usta politikacılar çıkmıştır. Şeriye vekili olan Vehbi Hoca gibi. Mecliste en büyük tenkitçinin yine bir hoca olduğu söylenmektedir. Isparta mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi. Dipnot, S.A. oğlu Kuvayi Milliye Ruhu sayfa 260. Halife tarafını tutup Kuvayi Milliye'ye karşı çıkan din adamları da milli mücadele olayları içinde tesirsiz kalmamışlardır. Bunlar fonksiyonlarını yalnız ibadetle, vaazla değil, kan dökerek de yapmışlardır. Bu silahşör hocalar arasında 31 Mart'tan kalma şeriat düşkünü, mektepli düşmanı yobazlar, ne istediğini bilmeyen cahil takımı ve din yolunu kâr yolu sayan açık gözler vardır. Gerede Bolu olaylarının Kör Ali hocası, Divitli Eşref hocası, Düzce'nin Ahmet hocası, Bilya'nın gavur imamı, Konya'nın Bozkır'ın Şeyh Zeynel Abidine bağlı hacıları, milli mücadelenin iç cephelerini açarak ciddi tehlikeler yaratmışlardır. Kuvayi Milliye'yi dağıtmaya çalışan Anzavur avanesine Kuvayi Muhammedi adını takmıştır. Bütün bu karşı ihtilal hareketleri genellikle din adamlarının idaresinde ve din uğrunda düzenlenmiştir. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı sırasında İstanbul-Anadolu mücadelesinin dini cephesi en kritik safhaya girmiş bulunuyordu. Şeyhülislam'ın bütün hünlerini göstererek hazırladığı korkunç fetva-i şerife her tarafa yayılmış silahşör ulema gemi azıya almıştı. Buhranlı günler geçiren Ankara, Büyük Millet Meclisi'ni acele toplamaya çalışarak açılışı cumaya rastlattığı gibi büyük bir dini merasim de yapmıştır. Bu hengamede meclisin yayınladığı bir bildiride millete karşı şöyle denmektedir. Biz vekilleriniz Cenab-ı Hak ve Resul-ü Ekrem namına yemin ederiz ki padişaha, halifeye isyan sözü bir yalandan ibarettir. Şeyhülislam'ın fetvası da karşılıksız bırakılamazdı. Anadolu uleması da bir mukabil fetva hazırladı. Böylece iki tarafta din konusunda son ve en etkili sözlerini söylemiş oluyorlardı. Milli mücadelede din ve din adamlarının iki zıt şekilde davaya karışmasını gösteren bu fetvaları kendilerine has usluba dokunmadan Türkçeleştirerek okuyuculara sunmak isteriz. İstanbul'un fetvası. Sultan Vahidettin'in bir hattı humayunu ve hükümetin bir bildirisiyle birlikte 5 Nisan 1920 günü yayınlanıp dağıtılan ve Şeyhülislam'ın imzasını taşıyan Fetva-i Şerife aynen şöyledir.
Ayrım sonu.